Merhaba, ben Yusuf. Neil Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Adam Laşinski'nin Inside Apple kitabı. Apple'ın Steve Jobs'un dönüşünden sonraki yükselişini şirketin iç işleyişi üzerinden inceleyen bir iş dünyası ve yönetim kitabıdır. Laşinski, Fortune dergisindeki Silikon Vadisi haberciliğine ve çok sayıda görüşmeye dayanarak Apple'ın yalnızca güçlü ürünler üreten bir teknoloji şirketi olmadığını göstermeye çalışır. Kitabın asıl konusu iPod, iPhone ve iPad gibi ürünlerin arkasındaki organizasyon modelidir. Yazar, Apple'ın dar ürün odağını, işlevsel uzmanlaşmasını, sıkı gizlilik düzenini ve kişisel hesap verebilirlik anlayışını birlikte ele alır. Özellikle her iş için tek bir doğrudan sorumlu kişi belirleyen DRI uygulaması, şirketin karar alma biçimini anlamak için merkezi bir örnektir. Kitap, Steve Jobs sonrasındaki Tim Cook dönemine dair ilk soruları da kapsar. Bir biyografi ya da teknoloji tarihi olmaktan çok büyük bir şirketin disiplin, tasarım, tedarik ve liderlik yoluyla nasıl çalıştığını çözümleyen bir kurum portresidir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, Apple'ın dar ürün odağı, büyük riskleri yönetmenin temel aracı olarak sunulur, Laşinski'nin Apple portresinde en dikkat çekici unsur. Şirketin büyüklüğüne rağmen sınırlı sayıda ürün alanına yoğunlaşmasıdır. Apple, çok geniş bir ürün kataloğu oluşturarak her talebe cevap vermeye çalışan şirketlerden farklı bir yol izler. Kaynaklarını birkaç önemli kategoriye yöneltir ve bu kategorilerde hem donanımı, hem yazılımı, hem de kullanıcı deneyimini denetlemeye çalışır. Bu yaklaşım, iPhone ve iPad gibi projelerin neden şirket açısından büyük bahisler olduğunu açıklar. Başarısızlık ihtimali yüksek olsa da, başarılı bir ürün tüm şirketin yönünü değiştirecek ölçüde etkili olabilir. Kitap, küçük denemelerin de bu sistemde yeri olduğunu belirtir. Apple TV ve MobileMe örnekleri her girişimin aynı ölçekte değerlendirilmediğini gösterir. Asıl mesele hangi fikirlerin sınırlı riskle test edileceğini, hangilerinin ise uzun vadeli stratejik yatırım sayılacağını ayırabilmektir. Bu nedenle odak, yalnızca daha az iş yapmak değildir. Ekiplerin dikkatini, mühendislik kapasitesini ve yönetici zamanını gerçekten fark yaratabilecek alanlarda toplama yöntemidir. Türkiye'de büyüyen teknoloji ve tüketici markaları açısından da çıkarım nettir. Çok sayıda kategoriye dağılmak yerine seçilen birkaç alanda uçtan uca kaliteli deneyim kurmak daha zor fakat daha tutarlı bir rekabet avantajı yaratabilir. İkinci olarak DRI sistemi görev sahipliğini belirsiz ekip sorumluluğunun önüne koyar. Kitabın en somut yönetim kavramlarından biri DRI, yani doğrudan sorumlu kişi uygulamasıdır. Apple'da önemli bir işin ya da kararın tek bir sahibi bulunur. Bu kişi, sonucun takibinden sorumludur ve ilgili işlevin liderine karşı hesap verir. Laşinski, bu uygulamayı klasik departman düzeninden ayrıştırır. Bir iş, birçok kişinin ortak alanı haline geldiğinde sorumluluk kolayca dağılabilir. Toplantılarda karar alınmış gibi görünür ancak işi kimin ilerleteceği belirsiz kalabilir. DRI modeli bu boşluğu kapatmayı amaçlar. Tek kişinin sorumlu olması o kişinin her işi tek başına yaptığı anlamına gelmez. Tasarımcılar, mühendisler, tedarik uzmanları ve pazarlama ekipleri yine birlikte çalışır. Fakat koordinasyonun ve sonucun sahibi görünür durumdadır. Bu sistemin gücü hız ve hesap verebilirlik sağlamasıdır. Sorun çıktığında yeni bir komite kurmak yerine doğru kişinin konuyu çözmesi beklenir. Bununla birlikte model, yetkin çalışanlar ve açık yetki sınırları ister. Sorumluluğu tek kişiye vermek, gerekli bilgiye ve karar alma gücüne sahip değilse yalnızca baskı yaratır. Laşinski'nin aktardığı Apple örneği, kurumların görev listelerinden önce sahiplik düzenini netleştirmesi gerektiğini vurgular. DRI, unvandan çok sonuçla ilişkili bir sorumluluk anlayışıdır. Üçüncü olarak, iç ve dış gizlilik, ürün sürprizini korurken uzmanlaşmayı da derinleştirir. Inside Apple, gizliliği şirketin yalnızca halkla ilişkiler tercihi olarak değil, günlük çalışma düzenini biçimlendiren bir ilke olarak inceler. Apple'ın ürünlerini duyuru gününe kadar dış dünyadan saklaması bilinen bir uygulamadır. Laşinski'nin daha önemli bulgusu, gizliliğin şirket içinde de güçlü olmasıdır. Çalışanlar, kendi görevleri dışında kalan projeler hakkında sınırlı bilgiye sahip olabilir. Bu yapı, her ekibin kendi alanında derinleşmesini ve dikkatini dağılmadan çalışmasını destekler. Aynı zamanda yeni bir ürünün piyasaya çıkışındaki sürpriz etkisini korur. Rakiplerin erken bilgi edinmesini zorlaştırır ve tedarik zincirindeki hassas planları saklar. Ancak yazar, bu modelin maliyetsiz olmadığını da gösterir. Çalışanlar, şirketin tamamındaki gelişmelerden kopuk hissedebilir. Sürekli güvenlik kuralları ve sınırlı paylaşım, moral üzerinde baskı yaratabilir. Apple'daki çalışanların yüksek başarı ve etkili ürün üretme duygusunu bu zorluklara karşı bir denge unsuru olarak gördükleri aktarılır. Dolayısıyla kitap, gizliliği her kuruma doğrudan önerilecek bir reçete gibi sunmaz. Gizlilik, ancak açık hedefler, güçlü koordinasyon ve çalışanların yaptıkları işin önemini anlayabilmesiyle işleyebilir. Aksi halde bilgi duvarları odağı artırmak yerine hataları çoğaltabilir. Apple örneği, stratejik bilginin korunmasıyla kurum içi iletişim arasında hassas bir denge bulunduğunu gösterir. Dördüncü olarak, işlevsel organizasyon. Genel yöneticilik yerine derin uzmanlığı merkeze alır, Lashinsky, Apple'ın yapısını anlamak için şirketin işlevsel organizasyonuna özellikle dikkat çeker. Bu düzende tasarım, yazılım, donanım, operasyon, pazarlama ve benzeri uzmanlık alanları. Tek tek ürün birimlerine bölünmekten çok şirket çapında işlevler olarak yönetilir. Böylece bir ürün hattısının kendi içinde ayrı tasarım, ayrı tedarik ya da ayrı pazarlama düzeni kurması yerine ilgili uzmanlık bütün Apple için standart belirler. Kitapta görsel içerik seçimi gibi ayrıntılar bile bu mantığın örneği olarak ele alınır. Bu modelin amacı, uzmanların belirli bir alanda yüzeysel değil, derin bilgi geliştirmesidir. Yeni ürünler ortaya çıktığında aynı işlevsel yetkinlikler farklı projelere aktarılabilir. Ayrıca ürün yöneticilerinin her alanda genel karar verici olduğu yaygın şirket modeline karşı daha teknik ve merkezi bir yapı oluşur. Bunun bedeli ise koordinasyon ihtiyacıdır. Bir ürünün zamanında çıkması için farklı işlevlerin güçlü biçimde hizalanması gerekir. Apple'ın liderlik kültürü, DRI sistemi ve gizliliği bu koordinasyon yükünü taşımaya yardımcı olan unsurlar olarak görünür. Kitabın kurumsal açıdan önemli yanı burada bulunur. Başarılı organizasyon sadece kutucuklardan oluşan bir şema değildir. Hangi bilginin merkezileşeceği, hangi uzmanlığın korunacağı ve ürün kararlarının kim tarafından bağlanacağı şirketin yenilik kapasitesini doğrudan etkiler. Son olarak, top 100 geleneği ve job sonrası geçiş, liderlik sürekliliğinin sınırlarını gösterir, kitapta anlatılan top 100 buluşmaları. Apple'ın resmi hiyerarşinin ötesinde nasıl bir liderlik havuzu oluşturduğunu gösteren dikkat çekici uygulamalardan biridir. Steve Jobs, şirket için önemli gördüğü yaklaşık 100 kişiyi gizli bir toplantıda bir araya getirirdi. Seçim yalnızca unvana dayanmaz, Apple'ın geleceğinde etkisi olduğu düşünülen kişileri kapsardı. Bu gelenek, üst yönetimin stratejik yönü doğrudan aktarmasına ve farklı uzmanlık alanlarındaki yöneticiler arasında ortak bir aidiyet oluşturmasına hizmet eder. Lashinsky için bu uygulama, Apple'ın küçük bir başlangıç şirketi çevikliğini dev ölçeğinde koruma çabasının parçasıdır. Bununla beraber kitap, liderlik kültürünün risklerini de dolaylı biçimde ortaya koyar. Steve Jobs'un ürün sezgisi, ayrıntılara müdahalesi ve yüksek standartları Apple kimliğinin güçlü unsurlarıdır. Ancak şirketin uzun vadeli dayanıklılığı, bu özelliklerin yalnızca bir kurucuya bağlı olmamasını gerektirir. Tim Cook'un CEO oluşu bu nedenle yalnızca bir görev değişimi değildir. Operasyonel disiplinin, ürün odağının ve yönetim mekanizmalarının Jobs olmadan sürüp sürmeyeceğine dair bir sınamadır. Kitap, kesin bir gelecek tahmini vermekten çok, kurumsal sürekliliğin kişisel karizmadan daha fazlasına ihtiyaç duyduğunu düşündürür. Seçilmiş liderlerin yetiştirilmesi, sorumluluğun dağıtılması ve ortak çalışma normlarının korunması geçiş dönemlerinde belirleyici hale gelir. Sonuç olarak, Inside Apple, Apple hayranları için yazılmış bir ürün övgüsünden daha çok. Teknoloji şirketlerinin çalışma düzenini anlamak isteyen okurlara yönelik bir incelemedir. Yönetici adayları, ürün ekiplerinde çalışanlar, girişimciler, tasarım ve operasyon profesyonelleri kitapta özellikle yararlı çerçeveler bulabilir. DRE modeli, görevlerin sahipliğini netleştirmek isteyen ekipler için uygulanabilir bir düşünme aracı sunar. İşlevsel organizasyon ve dar odak tartışması ise, şirketlerin büyürken uzmanlıklarını nasıl koruyabilecekleri sorusuna katkı sağlar. Bununla birlikte kitap, Apple yöntemlerini evrensel kurallar gibi kopyalamayı önermez. Apple'ın gizlilik düzeyi, finansal gücü, marka etkisi ve liderlik tarihi bu modeli her kurum için doğrudan taşınabilir olmaktan çıkarır. En yararlı okuma biçimi, uygulamaları aynen almak değil, bunların hangi koşullarda işe yaradığını sorgulamaktır. Kitabı benzer iş dünyası eserlerinden ayıran yön, Steve Jobs'un kişiliğine odaklanan bir biyografi olmaması ve tek tek ürünlerin teknik tarihine de sıkışmamasıdır. Leshinsky, dikkatini organizasyonel mekanizmalara çevirir. Kararların kim tarafından sahiplendiği, bilginin nasıl sınırlandığı, uzmanlığın nasıl örgütlendiği ve büyük bahislerin nasıl seçildiği üzerinde durur. Apple yönetimine tam erişim sağlamamış olması, anlatının bazı yönlerini sınırlasa da, bu mesafe kitabı daha temkinli bir kurum analizi olarak okumayı gerektirir. Sonuçta eser, Apple'ın başarısını tek bir dahiye ya da tek bir ürüne indirmeden disiplinli bir sistemin parçalarını görünür kılmasıyla öne çıkar. Destek olmak isterseniz Adam Leshinsky kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.